Ayrım 12.
Dalgalar incecik gelinliğini üstünden söküp atmıştı. Salko ile balıkçı çeneleri kısılmış, üzgün bir yüzle sulara daldılar. Genç kızın çıplak vücudunu sanki canlıymış gibi dikkatli ve çekingen hareketlerle yerden kaldırıp kıyıya çıkardılar. Islak çamurlu feracesini üstüne çektiler. Kız aynı gün sol kıyıda Velilug'un eteklerinde yüksek bir yerdeki Müslüman mezarlığına gömüldü. Akşama doğru hayatları heyecan ve güzellikten yoksun, işsiz güçsüz serseriler küçük meyhanede balıkçı ile Salko'nun etrafını merakla sardılar. Ölü ve cenaze üzerine bilgi alabilmek için onlara rakı ve sigara ikram ediyorlardı. Ama bir şey para etmiyordu. Rakı da onları söyletmiyordu. Salko bile susuyordu. Durmadan sigara içiyor ve bir gözüyle dumanın yükselişini seyrediyordu. Bazen de arada bakışıyorlardı tek gözle balıkçı. Sonra da belirsiz bir biçimde kadehlerini kaldırıyor ve birden dikiyorlardı. İşte kapıya da hiç görülmemiş ve işitilmemiş bir facia da böyle geçti. Velilug Nezuko'ya inmedi. Avdaga'nın kızı da bir Hamziç'e varmadı. Avdaga o günden sonra kasabaya inmedi. O kış onu yiyip bitiren dertten kimseye bir şey açmadan bir öksürük nöbeti sırasında öldü. Ertesi yılın ilkbaharında Mustafa Hamziç oğluna Brankovitsli bir kız aldı. Halk daha bir süre bu olaydan söz etti, sonra unuttu. Güzelliği ve zekasıyla sanki ölümsüzmüş gibi her şeyin üstünde parlayan genç kızda sadece dillerde dolaşan bir şarkı kaldı. Kara George isyanından 70 yıl kadar sonra Sırbistan'da yeniden savaş başladı. Arkasından sınır boylarında oturanlarda da bir ayaklanma göründü. Yeniden Kostilya'da Jilive Buda ve Veletova tepelerinde Sırp ve Müslüman evleri yanmaya başladı. Bunca yıl sonra tekrar Kapıya'da öldürülen Sırpların başları görüldü. Bunlar saçları kısa kesilmiş, çıkık kemikli, uzun bıyıklı, yassı enseli sıska köylülerin başlarıydı. Ama bu da uzun sürmedi. Osmanlılarla Sırbistan arasında savaş bitince halk da yatıştı. Ama bir barış gösterisinden başka bir şey değildi bu. Altında endişe, heyecan ve üzüntü mırıltıları gizleniyordu. Yavaş yavaş Avusturya ordusunun Bosna'ya gireceğine dair söylentiler dolaşmaya başladı. 1878 yılı yaz başlangıcında Saraybosna'dan Priboy'a giden Osmanlı birlikleri kasabadan geçti. Padişahın hiç karşı koymadan Bosna'yı bıraktığını artık herkes inanmaya başlamıştı. Birkaç aile sancağa göç etmeye hazırlandı. İçlerinde bundan 13 yıl önce Sırp egemenliğinde kalmak istemeyerek Ujitsa'dan buraya gelen göçmenler de vardı. Şimdi de başka bir Hristiyan devletinin buyruğundan kaçmaya hazırlanıyorlardı. Ama çoğunluk kalıyordu. İlgisiz görünmeye çalışarak büyük bir üzüntü ve şaşkınlık içinde olayların gelişmesini bekliyorlardı. Temmuz başlarında Plevli müftüsü yanında birkaç kişiyle Bosna'da Avusturyalılara karşı bir direnme hareketi hazırlamak için önemli bir kararla çıka geldi. Bu sakin görünüşlü, sarışın adam çok ateşli ve heyecanlı yaratılıştaydı. Her gün gelip kapıya da oturuyordu. Güzel bir yaz günü kasabanın bütün ileri gelen Müslümanlarını oraya topladı. Onları Avusturyalılara karşı gelmeye çağırdı. Resmi emirlere bakmadan ordunun büyük bir bölümünün kalacağına ve yerlilerle birleşerek işgal kuvvetlerine karşı koyacağına onları temin etti. Bütün gençlerin hemen ona katılmalarını, iyaşelerinin de Saraybosna'ya gönderilmesini istedi. Müftü, Vişegradlıların çılgın bir hayatı, çılgın bir ölüme yeğ tuttuklarını ve dövüşmekten hoşlanmadıklarını biliyordu. Yine de gördüğü çekingenlik ve isteksizlik karşısında şaşmaktan kendini alamadı. Fazla kalamayacağı için onlara halkın yargısından ve Allah'ın gazabından korkmalarını söyleyerek çekip gitti. Yerine yardımcısı Osman Karamanlia'yı bırakmıştı. Bu ayaklanmaya katılmak için Vişegradlıları kandırmak görevi ona kalıyordu. Daha müftüyle konuşurlarken onun bu düşüncesine en çok karşı gelen mütevelli Ali Hoca olmuştu. Ali Hoca'nın ailesi kasabanın en eski ve en tanınmış ailelerindendi. Hiçbir zaman büyük bir servete sahip olmamış ama açık yüreklilikleri, dürüstlük ve mertlikleriyle tanınmışlardı. Baştan çıkmayan, korku nedir bilmeyen, dalkavukluktan hoşlanmayan, adi kışkırtmaların etkisi altında kalmayan inatçı insanlardı. Aile 200 yıldan daha uzun bir süreden beri kasabadaki Sokullu Mehmet Paşa vakıflarının mütevelliğini yapmış, bekçisi yöneticisi olmuştu. Köprünün yanındaki ünlü taş hanla da onlar uğraşmışlardı. Macaristan'ı kaybettikten sonra hanın idaresini sağlayan gelir kaynağında nasıl kaybolduğunu, ondan sonraki olaylarda hanın nasıl harap olduğunu, vezirin yaptırdığı vakıflardan yalnızca bir köprünün ayakta kaldığını daha önce okumuştuk. Köprü hiçbir bakıma ihtiyacı olmayan, hiçbir gelir istemeyen, sadece herkesin yararına hizmet eden bir vakfiyeydi. Bunca yıl gururla, sadakatle hizmete ödül olarak vakıfları mütevelli lakabını takmışlardı. Davut Hoca bu vakıfları korumak için giriştiği savaşı kaybettikten sonra bu görevleri sona ermişti. Ama onlar hala kendilerinin vakıfların mütevellisi gibi görüyor ve köprünün bakımından da kendilerini sorumlu tutuyorlardı. Çünkü köprü de bu büyük vakfiyenin ayrılmaz bir parçasıydı. Ailelerinde çok eskiden beri sürüp giden bir gelenek daha vardı. Her kuşakta hiç olmazsa mütevellilerden biri mutlaka okula gider, hoca olurdu. Şimdi sıra Ali Hoca'ya gelmişti. Servetleri gibi aile de küçülmüş, azalmıştı. Birkaç yarıcıları ve çarşıda hatırlanamayacak kadar eski zamanlardan kalan bir dükkanları vardı. Bu dükkan en iyi yerde, köprünün yakınındaydı. Ali Hoca'nın iki ağabeyi savaşta ölmüştü. Biri Rusya'da, öteki de Karadağ'da. Ali Hoca henüz genç, güler yüzlü, kanlı canlı bir adamdı. Mütevelli ailesinin dürüst bir bireyi olarak her konuda kendine göre bir düşüncesi vardı ve bu düşünceyi inatla direnerek savunmak adetiydi. Dürüst karakteri ve düşüncelerinde direnmesi yüzünden kasabanın öteki hocaları ve ileri gelenleriyle pek anlaşamazdı. Hocalık vasfı ve rütbesi vardı ama belli bir görevi yoktu. Hocalık unvanı ona hiçbir gelir sağlamıyordu. İstediği gibi serbest ve bağımsız olabilmek için dükkanını da bir başına çekip çeviriyordu. Vişegrad Müslümanlarının çoğu gibi Ali Hoca da silahlı bir direnişe karşıydı. Onun için korkaklık ve dinsizlik gibi şeyler söz konusu olamazdı. O da müftü kadar, direnişe katılanlar kadar, gelecek olan yabancı ve Hristiyan bir yönetimden, onun getirebileceği her şeyden tiksiniyordu. Ama padişahın gerçekten Bosna'yı Nemselilere bıraktığını bilen, hemşerilerini de çok iyi tanıyan Ali Hoca, düzensiz bir halk direnişinin ancak yenilgiyle sonuçlanacağını, daha büyük bir felakete yol açacağını düşünüyordu. Bir kere bu düşünce kafasına yerleşince onu açıkça yaydı, şiddetle savundu. Bu sefer de herkesten çok müftüyü kızdırarak şaşırtıcı sorular soruyor, akıllıca düşünceleri ileri sürüyordu. Böylelikle dövüşmek ve fedakarlık yanlısı olmayan, açıkça müftünün direnme niyetlerine karşı bir ruh taşıyan Vişegradlıları da istemeyerek desteklemiş oluyordu. Osman Karamanlı'ya Vişegradlılarla konuşmak üzere orada kalınca ilkin karşısında Ali Hoca'yı buldu. Aslında tümüyle Ali Hoca gibi düşünen ama düşüncelerini geveleyen beylerle ağalar, samimi ve ateşli hocayı kozunu paylaşması için Karamanlı'ya ile yalnız bıraktılar. Vişegrad'ın ileri gelen Müslümanları akşama doğru kapıya gelip mevki sırasıyla bağdaş kurup oturmuşlardı. Aralarında zayıf, uzun boylu, saz benizli Osman Karamanlı'ya da vardı. Yüzünün bütün kasları tuhaf bir biçimde gerilmişti. Gözleri ateş gibi yanıyordu. Alnı, yanakları yara bere izleri içindeydi. Karşısındaysa Ali Hoca, yüzü kıpkırmızı, ayakta duruyordu. Kısa boylu olmasına rağmen heybetli bir görünüşü vardı. Ateşli hoca ıslık çalan keskin bir sesle hep yeni sorular soruyordu. Bu kuvvetler ne kadar, nereye gidiyorlar, ne gibi araçları var, nasıl gidiyorlar, amaçları ne, başarısızlığa uğrarlarsa ne olacak? Hocanın bu işi böyle soğuk, adeta başkasının felaketine sevinen ukalaca bir tavırla ele alışı, Hristiyanların güçlü, Müslümanların şaşkın olmalarından doğan üzüntüyü gizlemek içindi. Ama heyecanlı ve kötümser Osman Efendi böyle şeyleri fark edecek ve anlayacak bir adam değildi. Sinirli, hasta, yobaz ruhlu ve son derece öfkeli olduğundan hemen soğukkanlılığını kaybediyor, hocanın şüpheleri, tereddütleri onu sanki karşısında bir Nemseli varmış gibi çileden çıkarıyordu. Hocaya öylesine sinirleniyordu ki ona hakaretli cevaplar veriyordu. Elde bulunan araçlarla gerekli olan yere gidilecek, amaç düşmanı bu topraklara sokmamaktır. Çok soru soran bu işin gerçekleşmesine engel olur, düşmana yardım eder. Sonunda ölçüyü büsbütün kaçırarak hocanın her sorusuna onu küçük düşürecek cevaplar vermeye başlamıştı. Ölmek zamanı gelmiştir. Canımızı vereceğiz. Hepimiz en son ferdimize kadar öleceğiz hoca. ama ben Bosna'dan Nemselileri kovmak istediğinizi, onun için toplandığımızı sanıyordum dedi. Eğer mesele ölmekten ibaretse biz de ölmesini biliriz efendi. Bunun için de sana ihtiyacımız yok. Karamanli'ye kaba bir tavırla onun sözünü keserek, görüyorum ki hiç de o yolu tutmuyorsun dedi. Hoca da bıçak gibi keskin bir sesle karşılık verdi. Ben de görüyorum ki sen ölüm yolunu tutmuşsun. Yalnız bu kadar saçma bir şey için neden kendine arkadaş arıyorsun anlamıyorum. Artık konuşma kavga halini almıştı. Karamanli'ye hocaya pis gavur, vatan haini diyerek hakaret etti. Kafası kaza dikilmeye layık bir vatan haini. Hoca ise yılmadan boyuna işi kurcalamakla meşguldü. Israrla nedenler soruyor, deliller göstermesini istiyor, hakaretleri hiç duymamış gibi davranıyordu. Gerçekten de onlardan kötü iki tartışmacı, onlardan ters iki adam bulunamazdı. Etrafı büsbütün karıştırıp durumu berbat ediyorlardı. Onlardan başka bir şey beklenemezdi. Üzücüydü ama bunu değiştirmeye de imkan yoktu. Çünkü böyle anlarda, bir toplumun sarsıldığı, önüne geçilmez büyük değişikliklerin olduğu anlarda, bu tür adamlar ortalığı büsbütün altüst edenlerdir. Karışıklık çağlarının belirtileridir bunlar. Bu sonuçsuz kavga ağalarla beylerin pek işine yaradı. Onlarla ilgilenen onların düşüncelerini söylemek zorunluluğu duymamışlardı. Ertesi günde Osman Efendi öfkesini titreyerek, küfürler savurarak adamlarını toplayıp Sarayova'ya müftüyle görüşmeye gitti. O aylar içinde gelen haberler, kasabalarını ve evlerini korumak gibi fırsatçı düşünceler beklemekle daha iyi ettiklerine ağaları ve beyleri büsbütün inandırdı. Ağustos ayının ortalarına doğru Avusturyalılar Saraybosna'ya girdiler. Az sonra da Glasinac yaylasında talihsiz bir savaş oldu. Bu her türlü direnmelere bir son verdi. Okoliçte'den geçerek Lieska tepelerinden inen yoldan Türk birliklerinin artıkları gelmeye başlamıştı. Sultanın iradesine bakmadan hayatlarını tehlikeye atarak direniş kuvvetleriyle birleşen muvazzaferlerdi bunlar. Sadece ekmek su istiyor ve Uvats'a giden yolu soruyorlardı. Ama direnişçiler bir yenilginin yıkamayacağı ateşli ve mücadeleci kişilerdi. Üstleri başları toz içinde, kararmış, perişandı. Savaşa katılmamış Vişegradlı Müslümanların sorularına acı acı cevaplar veriyorlardı. Bir yandan da Drina Köprüsü'nü korumak ve buradan geçmeye engel olmak için siperler kazıyorlardı. Ali Hoca bir kere daha ortaya atıldı. Nemseliler bir ucundan öbür ucuna, bir baştan öbür başa Bosna'yı istila ettikten sonra artık kasabanın savunulamayacağını, direnişin saçma olacağını yılmadan kanıtlamaya çalışıyordu. Direnişçiler de bunun doğru olduğunu biliyor ama söylemek istemiyorlardı. Çünkü üstü başı temiz, karnı tok olan bu insanlara kızıyorlardı. Hem korkak hem akıllı davranarak çarpışmaya karışmadan evlerini ve mallarını koruyabilmişlerdi. Tam o sırada yine Osman Efendi çıka geldi. Her zamandan daha zayıf, daha sarı, daha kavgacı, daha heyecanlıydı. O da başarısızlık nedir bilmeyen insanlardan biriydi. Sadece direnişten söz ediyor, nerede ne pahasına olursa olsun ölmek gerektiğini söylüyordu. Onun bu taşkınlığı ve heyecanı karşısında herkes sindi, bir Ali Hoca kaldı. Soğuk ve neşesiz bir sesle bir ay önce yine bu aynı kapıya da direnişin sonuç vermeyeceğini söylemiş olduğunu kızgın Osman Efendi'ye hatırlattı. Ona adamlarını alıp Plevli'ye dönmesini, büsbütün karıştırmamasını öğütledi. Şimdi artık eskisi gibi ters konuşmuyor, Karamanlı'ya bir hastaya hitap eder gibi tatlı davranıyordu. Çünkü her şeye rağmen yaklaşan felaketten hoca da son derece üzgündü. Karşısında eski İslam kurallarının artık uzun zaman korunamayacağı, yabancı bir gücün yaklaşmakta olduğunu gören her dini bütün Müslüman gibi mutsuz ve üzgündü. Elinde olmayarak sözlerinden o gizli zehir saçılıyordu. Karamanlı'nın bütün hareketlerine hüzünle cevap veriyordu. Efendi, sen sanıyor musun ki oturup Nemselilerin memleketi istila etmelerini beklemek benim için kolay bir iştir? Bizi neler beklediğini, hangi zamanlara kaldığımızı bilmiyor muyuz? Acımızı, neler kaybettiğimizi çok iyi biliyoruz. Eğer bunu anlatmak için geldiyse keşke hiç zahmet etmeseydin. Vallahi Plevri'den gelmeye değmezdi. Benim gördüğüme göre hesaptan anlayamıyorsun. Eğer anlasaydın yaptıklarını yapmaz, söylediklerini söylemezdin. Azizim efendi, bu senin düşündüğünden çok daha büyük bir azaptır. Bunun çaresi var mı bilmiyorum ama onun senin gösterdiğin yolda olmadığını çok iyi biliyorum. Gel girelim Osman Efendi, onun derin ve içten tutkusu olan direnme idealine cevap vermeyen şeylere karşı sağırdı. Üstelik hocadan Nemseliler kadar nefret ediyordu. Bu da daima böyledir. Üstün bir düşman yaklaşırken ve büyük yenilgilerin arifesindeyken kardeş kardeşe düşman olur. Anlaşmazlıklar ortaya çıkar. Artık söyleyecek yeni bir küfür bulamadığından boyuna hocaya vatan haini diye bağırıyor ve git kendini Nemselilere vaftiz ettir diyordu. Hoca sükunetle karşılık veriyordu. Ecdadım kendini vaftiz ettirmedi ki ben ettireyim efendi. Ben ne kendimi vaftiz ettirir ne de bir enayi ile birlik olur dövüşürüm. İleri gelen Vişegradlı Müslümanların hepsi de Ali Hoca gibi düşünüyorlardı. Ama söylemeyi doğru bulmuyorlardı. Hele böyle açık ve kaba bir biçimde. Yaklaşmakta olan Avusturyalılardan korkuyorlardı ama bir askeri birlikle kasabaya hakim olan Karamanlya'dan da çekiniyorlardı. Onun için evlerine ve şehrin dışındaki yurtluklarına kapanmayı yeğe tutuyorlardı. Yalnız Karamanlya ve adamlarıyla karşılaşmak zorunda kalınca kaçamak cevaplar veriyor ve oradan sıvışmak için de bahane arıyorlardı. Karamanlya ovada kervansarayın harabeleri önünde sabahtan akşam karanlığına kadar sürekli toplantılar yapan bir meclis kurmuştu. Bu mecliste çeşitli insanlar vardı. Karamanlya'nın adamları, rastgele oradan geçenler, şehrin yeni efendisine bir şey sormaya gelenler, direnişçilerin zorla Osman Efendi'yi dinlemeye sürüklediği kişiler. Karamanlı'ya durmadan konuşuyordu. Bir kişiyle konuşurken bile yüzlerce insana sesleniyormuş gibi bağırıyordu. Yüzü büsbütün sararmıştı. Sapsarı olan gözleri yuvaları içinde fıldır fıldır dönüyordu. Dudaklarının etrafında beyaz köpükler toplanıyordu. Kasabalılardan biri Şeyh Turan'la ilgili inançtan söz açtı. Çok eski zamanlarda kafirlerin buralara girmesine engel olmak için şehit düşmüştü. Ve şimdi ırmağın öbür kıyısında köprünün üst tarafındaki mezarında dinleniyordu. Ama düşman askerlerinden bir tanesi köprüye ayak basacak olursa hemen mezarından kalkacak, yolunu kesecekti. Karamanlı'ya bu efsaneyi hemen benimsedi. Ona dört elle sarıldı ve ondan gerçek bir yardımcıymış gibi söz etmeye başladı. Kardeşlerim, bu köprü bir vezirin hayratıdır. Bu köprünün gavur kuvvetlere geçit vermediği yazılıdır. Onu biz değil de ne kılıcın ne de tüfeğin etkileyeceği bir evliya koruyor. Düşman gelince o mezarından kalkacak, köprünün ortasına dikilecek, kollarını açacak, Nemseliler de onu görünce bacakları titreyerek yürekleri ağızlarına gelecek, o kadar korkacaklar ki kaçmaya bile vakit bulamayacaklar. Müslüman kardeşlerim, dağılmayın, hepiniz benimle birlikte köprüye gelin. Bunları söylerken uzun siyah cübbesi altında dimdik, kollarını açarak evliyasının nasıl duracağını gösteriyor, bu haliyle kocaman kara bir haça benziyordu. Vişegradlılar bu hikayeyi ondan iyi biliyorlardı. Çocukluklarından beri kaç kez dinlemiş ve anlatmışlardı. Yalnız gerçekle masalı birbirine karıştırmak, hiçbir canlının kendilerine yardım edemeyeceği bir durumda ölülerin yardımına bel bağlamak istemiyorlardı. Ali Hoca dükkanından ayrılmamıştı. Taş Han'ın önünde olanları kendisine anlattıkları zaman acıma ve hüzün dolu bir ifadeyle elini sallayarak "Ben bu sersemin ne canlılara ne ölülere rahat vermeyeceğini biliyordum," dedi. "Artık Allah yardımcımız olsun." Düşmanın önünde kendini aciz hisseden Karamanlı'ya bütün öfkesini hocadan alıyordu. Bağırıyor, tehdit ediyor ve oradan ayrılmadan onlara karşı mücadele etmek istemediği, başkalarını da ettirmediği Nemselileri karşılaması için hocayı kulağından kapıya çivileyeceğine yemin ediyordu. Avusturyalılar Liyeska yamaçlarında görününce bu tartışmalar birden dindi. O zaman kasabanın gerçekten savunulamayacağını gördüler. Karamanlı'ya kasabadan son ayrılanlardan biri oldu. Kervansarayın önünde ta oraya kadar sürüklediği iki demir top bırakıyordu. Karamanlı'ya kasabadan ayrılmadan ettiği yemini yerine getirdi. Sanatı demircilik olan uzun boylu ama kuş beyinli bir adama hocayı alıp bağlamasını, sonra da kapıyada eski karakoldan kalan kaza sağ kulağından çivilenmesini emretti. Çarşıda ve köprü yakınında hüküm süren genel kargaşalık ve heyecan arasında yüksek sesle verilen bu emri herkes duymuştu. Ama söylendiği biçimde yerine getirileceği kimsenin aklına gelmiyordu. Böyle anlarda neler söylenmez, ne yuvarlak laflar, ne kötü küfürler edilmezdi. Bu da bunlardan biriydi. İlkin imkansız bir şey gibi göründü. Bir hareket, bir korkutmadan başka bir şey olamazdı. Ali Hoca da işi ciddiye almamıştı. Emri alan demirci ve topların çivilerini çakarken düşünüyor ve tereddüt ediyordu. Ama hocayı çivilemek düşüncesi bir kere ortaya atılmıştı. Herkesin zihninde yapılır, yapılamaz diye bir düşünce belirmeye başlamıştı. Çok saçma, çirkin ve imkansız görünüyordu. Öyleydi de, ama böyle boğucu heyecan anlarında ne olursa olsun bir şeyler yapmak, görülmemiş bir şey yapmak gerekti. Bundan başka da yapılacak bir şey yoktu. Bu imkan gittikçe maddileşiyor, daha mümkün, daha doğal gelmeye başlıyordu. Niçin olmasın? Kendini pek de savunmayan hocayı iki kişi yakaladı, kollarını arkaya bağladılar. Henüz bunlar korkunç ve çılgın bir gerçek olmaktan çok uzaktı. Ama gittikçe yaklaşıyordu. Sonunda demirci duraksamasından ve zaafından utanmış gibi az önce toplara çaktığı çekici ortaya çıkardı. Nemselilerin yarım saatlik yola kadar gelmiş olmaları ona birdenbire kararını verdirdi ve bu işi bitirmeye niyet etti. Aynı acıklı düşüncenin altında ezilen hocaya da her şeye karşı bir umursamazlık gelmişti. Hatta ona verilen o çirkin, gülünç cezaya bile ve o imkansız görünen şey böylece gerçekleşti. Böyle bir şeyin olabileceğine kimse inanmamakla birlikte hocanın kulağından kapıya çivilenmesine herkes biraz yardım etmiş oldu. Halk Nemselilerin önünden kaçınca hoca orada yalnız kaldı. Bu gülünç ve acıklı durumda dizüstü hareketsiz durmaya mahkumdu. Çünkü en küçük bir hareket ona dayanılmaz bir acı veriyordu. Ona bir dağ gibi ağırlaşmış ve büyümüş gelen kulağa kopacak diye korkuyordu. Bağırıyordu ama sesini duyacak kimse kalmamıştı. Herkes evine, köyüne dağılmış, kasabaya bir ölüm sessizliği çökmüştü. Köprünün üstü ölüm her şeyi silip süpürmüş gibi ıssızdı. Onu koruyacak kimsecikler yoktu. Ali Hoca kapıyanın üstündeki kazağa başı yapışmış, yuvarlak bir top gibi iki büklüm olmuş inliyordu. Ama bu durumda bile Karamanlı'ya karşı yeni deliller bulmaya çalışıyordu. Avusturyalılar ağır ağır ilerliyordu. Önceleri öbür kıyıda kervansarayın önündeki topları görünce durup dağ toplarının gelmesini beklediler. Öğleye doğru küçük bir koruluktan kervansaraya iki gülle attılar. Bu zaten çökmekte olan hanı büsbütün yıktı. Pencerelerindeki tek parça bir bloktan oyulmuş o güzelim kafesleri kırıldı. Ancak Türk toplarını devirdikten ve başlarında kimse bulunmadığını anladıktan sonra ateşi kestiler. İhtiyatlı adımlarla köprüye yaklaştılar. Elleri tüfeklerin tetiğinde ağır adımlarla kapıya geldiler. Orada iki büklüm olmuş duran hocayı görünce durakladılar. O da başının üzerinden geçen mermilerden öylesine korkmuştu ki kulağının acısını bile unutmuştu. Tüfek elde yavaş yavaş yaklaşan askerleri görünce inlemeye başladı. Bu nasılsa herkesin anlayabileceği bir dildi. Bu sayede tüfeklerin tetikleri çekilmedi. Asker köprüde ilerlerken birkaç tanesi onun yanında kaldı. Etrafında dönerek onu yakından incelemek istiyor, durumun ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Ancak bir hasta bakıcı geldikten sonra kerpeten bulup atlara nalladıkları cinsten çiviyi çıkardılar. Hocayı kurtardılar. Her tarafı tutulmuştu. Öylesine bitkindi ki inliye inliye taş basamakların üstüne yıkıldı. Hasta bakıcı yaralı kulağına ateş gibi yakan bir şey sürdü. Acayip bir rüya görüyormuş gibi hoca adamın kolundaki beyaz banda bakıyordu. Üstünde kocaman bir kızıl haç vardı. İnsan ancak ateşi olunca böyle korkunç ve iğrenç rüyalar görürdü. Bu haç yaşlı gözleri önünde bir ayna gibi parıldıyor, ondan sonra bir asker yarasını sardı. Sargının üstüne de sarığını yerleştirdi. Hoca başı bağlı, böğürleri sızlayarak doğruldu. Birkaç saniye köprünün korkuluna dayanarak durdu. Güçlükle kendini topluyordu. Karşısında rastlayan kapıyanın öteki tarafındaki taşın Türkçe yazıları üstüne bir asker büyük beyaz bir kağıt yapıştırıyordu. Hoca başı ağrıdığı, kulakları uğuldadığı halde merakını yenemedi, gidip beyaz ilana baktı. Bu General Filipovic'in bir bildirisiydi. Hem Türkçe hem Sırpça yazılmıştı. Avusturya ordusunun Bosna'ya girmesi dolayısıyla Bosna Ersek halkına sesleniyordu. Hoca sağ gözünü kapatarak Türkçe metni hecelemeye başladı. O da sadece iri harflerle yazılan bölümü okuyabiliyordu. Bosna ve Hersekliler. Avusturya İmparatoru Macaristan Kralı'nın orduları ülkenizin sınırlarını geçti. O topraklarınızı zorla almak isteyen bir düşman olarak gelmiyor. Yıllardan beri sadece Bosna Hersek'i değil, Avusturya-Macaristan sınırlarında tedirgin eden kargaşalığa son vermek için dost olarak geliyor. İmparator kral sınırlarında huzuru kaçıran bu kargaşalıkların daha fazla sürüp gitmesine, sefaret ve felaketin kapılarına dayanmasına izin veremezdi. Durumunuz üzerine Avrupa devletlerinin dikkatini çekti. Hep birlikte çoktan beri kaybetmiş olduğunuz barış ve sükûnu size Avusturya Macaristan'ın sağlamasına karar verildi. Mutluluğunuzu candan dileyen padişahınız sultan, sizi güçlü dostu imparator kralın himayesine bırakmayı uygun gördü. İmparator kral, bu ülkenin bütün evlatlarının aynı kanunlardan yararlanmasını, hepsinin hayatlarının, dinlerinin ve mallarının korunmasını istiyor.